Ayrım 31.
Demek ki Bay Düring onu sermaye üzerine geçerli ekonomik anlayışa sahip olmaktan alıkoyan günah nedeniyle Marx'ı eleştirirken, yalnızca kendisi de aynı günahı işlemekle kalmaz ama ayrıca Marx'tan tumturaklı deyişler altında iyi gizlenmemiş beceriksiz bir çalıntı da yapar. Açıklama 262. sayfada sürer. Toplumsal anlamda sermaye ve Bay Düring'e toplumsal anlamda olmayan bir sermaye bulması kalıyor. Gerçekte arı üretim aracından özgül olarak farklıdır. Çünkü üretim aracı salt teknik bir niteliğe sahip ve bütün koşullarda zorunlu olduğu halde, sermaye kendini paylara katılma ve paylar yaratma toplumsal gücü aracıyla gösterir. Gerçi toplumsal sermaye büyük bölümü bakımından toplumsal işlevi içinde teknik üretim aracından başka bir şey değildir. Ama işte tam da o işlevin kendisidir ki ortadan kalkacaktır. Eğer bir değerler tutarının sermaye durumuna dönüşmesi için zorunlu toplumsal işlevi ilk olarak değerlendiren kimsenin Marx'ın ta kendisi olduğunu düşünürsek, Marx'ın sermaye kavramını belirtme biçiminin Bay Düring'in sandığı gibi asıl iktisat öğretisinde değil ama bol bol görüldüğü gibi yalnızca ve yalnızca derslerde bu sözü geçen sermaye kavramından nasıl yararlandığını eleştirel tarihte unutmuş bulunan Bay Düring'in kafasında karışıklıktan başka bir şey yaratmadığı kuşkusuz bu konuda dikkatli her gözlemci için hemen ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte Bay Düring kendi sermaye tanımını arıtılmış bir biçim altında da olsa Marx'tan almakla yetinmez. Onu hem de bu işten, düşüncenin düzensiz görüşlerinden, boşluklardan, hareket noktasının sakatlığından ve benzeri başka hiçbir şey çıkmayacağını herkesten daha iyi bilerek kavramlara ve tarihe uygulanmış değişmeler oyununda da izlemesi gerekir. Sermayenin onu başkasının emek ürünlerini sahiplenebilecek bir duruma getiren ve basit üretim aracından ayırt eden bu toplumsal işlevi nereden gelir? Bay Düring bu işlev üretim araçlarının niteliğine ve onlardan vazgeçme teknik olanaksızlığına dayanmaz der. Öyleyse bu görevin tarihsel bir kökeni vardır ve 252. sayfada Bay Düring bunun kökenini biri tarihin başlangıcından ötekine karşı zor kullanarak kendi üretim aracını sermaye durumuna dönüştüren iki adamcağızın o eski serüveniyle açıkladığı zaman daha önce 10 kez dinlediğimiz şeyi yenilemekten başka bir şey yapmaz. Ama bir değer toplamının kendisi olmaksızın sermaye durumuna dönüşemeyeceği toplumsal işleve tarihsel bir başlangıç göstermekle yetinmeyen Bay Düring, vahiy yoluyla ona tarihsel bir son gösterir. Ortadan kalkacak olanın ta kendisi, işte bu işlevdir. Tarihsel bir kökene sahip ve gene tarihsel olarak ortadan kalkacak bir olay, günlük dilde çoğu kez tarihsel evre adını alır. Öyleyse sermaye yalnız Marx'ta değil ama Bay Düring'de de tarihsel bir evredir ve bu nedenle de burada ikiyüzlüler karşısında bulunduğumuz sonucunu çıkarmak zorundayız. Eğer iki adam aynı şeyi yaparsa bu aynı şey değildir. Eğer Marx sermaye tarihsel bir evredir derse bu düşüncenin düzensiz bir görüşü, tarihte ve mantıkta zirzopça fikirlere sahip bir kafanın, kendisiyle birlikte kavramın her türlü uygun kullanılışının olduğu gibi, ayırt etme yetisinin de yok olduğu melez bir ürünüdür. Eğer Bay Düring aynı biçimde sermayeyi tarihsel bir evre olarak sunarsa, bu da ekonomik çözümlemenin sağlamlığının kanıtı ve gerçek disiplinler anlamında en kesin bilimin en son sözüdür. Peki Düring ve Marx'da sermaye fikri birbirinden nerede ayrılır? Sermaye der Marx, artı emeği icat etmemiştir. Toplumun bir kesiminin üretim araçları üzerinde tekele sahip olduğu her yerde emekçi, özgür olsun olmasın, kendi varlığını sürdürmek için gerekli emek zamanına, üretim araçlarına sahip olanların yaşamları için gerekli tüketim maddelerini üretmek için de fazladan bir emek zamanını eklemek zorunda kalmıştır. Dipnot, Kapital, 1. cilt, sayfa 249. Demek ki artı emek, yani işçinin bakımı için gerekli zamanın ötesindeki çalışma ve bu artı emek ürününün başkaları tarafından sahiplenilmesi, emeğin sömürülmesi, sınıf çelişkileri içinde evrimlendikleri ölçüde bütün geçmiş toplumsal biçimlerin ortak özelliğidir. Ama yalnızca bu artı emek ürünü artı değer biçimini aldığı, üretim araçları sahibi sömürü konusu olarak karşısında özgür, toplumsal bağlardan ve kendi malı olabilecek her şeyden özgür, işçiyi bulduğu ve meta üretme ereğiyle onu sömürdüğü gün, yalnızca o zamandır ki Marx'a göre üretim aracı özgür sermaye niteliğini kazanır. Ve bu işte ancak 15. yüzyıl sonu ve 16. yüzyıl başından başlayarak olmuştur. Bay Düring buna karşılık genel emek gücü meyveleri üzerinde ortaklıklar kuran, yani hangi biçim altında olursa olsun artı emek sağlayan bütün üretim araçları toplamını sermaye olarak ilan eder. Bir başka deyişle Bay Düring, Marx tarafından bulunan artı emeği, gene Marx tarafından bulunan ve bir an için işine gelmeyen artı değeri yıkmak için kullanmak amacıyla kendine mal eder. Yani Bay Düring'e göre, yalnızca mülklerini kölelerle işleten Korintos ve Athena yurttaşlarının taşınır ve taşınmaz zenginliği değil, ama herhangi bir biçimde üretime yaradığı ölçüde, İmparatorluğun büyük Romalı toprak sahiplerinin zenginliğiyle ortaçağ feodal baronlarının zenginliği de ayrım gözetilmeksizin hep sermayedir. Demek oluyor ki Bay Düring de sermaye üzerine üretilmiş bir üretim aracı olduğu yolundaki geçerli kavrama değil, tersine üretilmiş olmayan üretim araçlarını, toprağı ve onun doğal kaynaklarını bile kapsayan tamamen karşıt bir kavrama sahip. Nedir ki sermayenin düpedüz üretilmiş bir üretim aracı olduğu fikrinin bir kez daha yalnızca yüzeysel iktisatta geçerliği vardır. Bay Düring'in öylesine sevdiği bu yüzeysel iktisat dışında üretilmiş üretim aracı ya da genel olarak bir değer tutarı ancak kar ya da faiz getirdiği, yani ödenmemiş emek artık ürününü artı değer biçimi altında ve bir kez daha artı değerin bu iki belirli çeşidi biçimi altında sahiplendiği için sermaye durumuna dönüşür. Bütün burjuva iktisadının kar ya da faiz getirme özelliğinin çok doğal olarak normal koşullar altında üretim ya da değişimde kullanılan herhangi bir değer tutarına düştüğü fikrinin tutsağı olması bununla tamamen ilgisiz kalır. Klasik iktisatta sermaye ile kar ya da sermaye ile faiz aynı biçimde birbirinden ayrılmaz şeylerdir. Birbirleriyle neden ve sonuç, baba ile oğul, dün ve bugün gibi aynı karşılıklı ilişki içinde bulunurlar. Ama modern ekonomik anlamıyla sermaye terimi ancak şeyin kendisinin ortaya çıktığı, taşınır zenginliğin meta üretmek için özgür işçilerin artı emeğini sömürerek gitgide bir sermaye görevi kazandığı tarihte ortaya çıkar. Gerçekte bu sözcük tarihin gördüğü ilk kapitalistler ulus tarafından 15. ve 16. yüzyıl İtalyanları tarafından kabul ettirilir. Eğer Marx'ın modern sermayeye özgü sahiplenme biçimini tepeden tırnağa çözümleyen ilk kişi olduğu doğruysa, eğer sermaye kavramını son çözümlemede kendilerinden çıktığı ve varlığını kendilerine borçlu bulunduğu tarihsel olgularla uyum içine koyan oysa, eğer Marx'ın bunu yaparak bu ekonomik kavramı klasik burjuva iktisadı ve kendisinden önceki sosyalistlerde bile henüz kurtulamamış bulunduğu karışık ve bulanık betimlemelerden kurtardığı doğruysa, o zaman Bay Düring'in ağzından hiç düşmeyen ve onda öylesine acı bir biçimde eksik olan en kesin bilimsel anlayışın son sözü ile iş gören de Marx'tan başkası değildir. Gerçekten işler Bay Düring'de büsbütün başka türlü olup biter. Ona bunu daha sonra bu kez kendisi tarihsel bir evre olarak sunmak üzere, sermayenin tarihsel evre olarak betimlenmesi karşısında, bunu tarihte ve mantıkta zirzopça fikirlere sahip bir kafanın melez ürünü olarak karşılamak yetmez. Ayrıca bütün ekonomik kudret araçlarını genel emek gücü meyvesinden paylar alan, öyleyse tüm sınıflı toplumlardaki toprak mülkiyeti dahil bütün üretim araçlarını da açık sermaye olarak ilan eder. Ama bu durum derslerinin 156. ve daha sonraki sayfalarında bol bol görülebileceği gibi, daha sonra toprak mülkiyeti ile toprak rantını gelenekle tam bir uyumluluk durumunda, sermaye ile kârdan ayırmak ve bunun sonucu sermaye adını yalnızca kâr ya da faiz getiren üretim araçlarına saklamak için ona en küçük bir sıkıntı bile vermez. Bay Düring aynı biçimde arabaları, vagonları, hareket ettirmeye yaradıklarına göre atları, öküzleri, eşekleri ve köpekleri hemen lokomotif adı altında toplayabilir ve bugünkü mühendisleri lokomotif terimini yalnızca modern buharlı arabaya saklayarak bu terimi tarihsel bir evre durumuna getirmekle suçlayabilirdi. Onları böyle yapmakla kendilerini düşüncenin düzensiz görüşlerine, tarihte ve mantıkta zırzopça fikirlere sahip bir kafanın melezliklerine ve benzeri kaptırmış olmakla suçlayabilirdi. Bundan sonra ona atların, eşeklerin, öküzlerin ve köpeklerin lokomotif adlandırması dışında kaldıklarını ve bu adlandırmanın yalnızca buharlı araba için uygun olduğunu açıklamaktan başka bir şey kalmazdı. Yani böylece ekonomik çözümlemeye tüm kesinliğini yitirten şeyin sermaye fikrinin Düringvari anlayışı olduğunu, düşüncenin düzensiz görüşlerinin, karışıklığın, derin mantıksal doğruluklar olarak yutturulan boşlukların, hareket noktalarının sakatlığının Bay Düring'de pıtrak gibi bulunduğunu bir kez daha söylemek zorunda kalıyoruz. Ama önemi yok. Bay Düring bütün geçmiş iktisadın, bütün siyasetin ve bütün hukuk ıvır zıvırının, kısacası tüm geçmiş tarihin çevresinde dönendiği ekseni bulmuş olma ününü koruyacak. Bu eksen işte şudur. Zor ve emek, toplumsal bağların oluşmasında hesaba katılan başlıca iki etkendir. Bugüne değin ki ekonomik dünyanın tüm anayasası bu tek tümcede yatar. Şu biçimde kaleme alınan son derece kısa bir anayasa. Madde 1. Emek üretir. Madde 2. Zor bölüştürür. Ve kibarca söylemek gerekirse, Bay Düring'in tüm iktisat bilgisi de işte budur. 8. Bölüm. Sermaye ve artı değer. Son. Bay Marx'ın fikrince ücret, işçinin kendi öz varoluşunu olanaklı kılmak için gerçekten iş başında bulunduğu o emek zamanının ödenmesinden başka bir şey değildir. Oysa bunun için çok az sayıda saat yeter. Çoğu kez uzun olan iş gününün tüm geri kalanı, yazarımızın artı değer adını verdiği ve konuşma dilinde sermaye kazancı denilen şeyi içeren bir artık, fazlalık sağlar. Üretimin her düzeyinde üretim araçları ve gerekli ham maddelerde daha önce cisimleşmiş bulunan emek zamanı bir yana bırakılırsa, iş gününün bu artık bölümü kapitalist patronun payıdır. Öyleyse iş gününün uzaması kapitalist yararına arı bir zorla alma kazancıdır. Bay Düring'e göre demek Marx'ın artı değeri, konuşma dilinde sermaye kazancı ya da kâr denilen şeyden başka bir şey değilmiş. Marx'ın kendisini dinleyelim. Kapital'in 195. sayfası, artı değer, bu terimden sonra ayraç içine alınmış şu sözcüklerle açıklanır. Faiz, kâr, rant. Dipnot, Kapital 1. cilt, sayfa 220, dipnot. Sayfa 210, Marx 71 şilinlik bir artı değer tutarının çeşitli bölüşüm biçimleri altında göründüğü bir örnek verir. Öşür, dimes, yerel vergiler ve devlet vergileri 21 şilin, toprak rantı 28 şilin, çiftçi kârı ve faiz 22 şilin, toplam artı değer 71 şilin. Dipnot, aynı yapıt, sayfa 235. İngilizce ve Türkçe baskıda 71 şilinin karşılığı olarak 3 sterlin 11 peni yazılıdır. Sayfa 542, Marx Ricardo'da Artı değerin arı durumda, yani kar, toprak rantı ve benzeri gibi özel biçimlerinden bağımsız olarak düşünülmemesinin ve bunun sonucu Ricardo'nun artı değer oranı yasalarını kar oranı yasalarıyla doğrudan doğruya karıştırmasının büyük bir kusur olduğunu bildirir. Buna karşılık Marx şunu duyurur. Üçüncü kitapta, ciltte, belli bir artı değer oranıyla çeşitli kar oranlarını elde edebileceğimizi ve belli koşullar altında çeşitli artı değer oranlarının tek bir kar oranında ifadelerini bulabileceğini göstereceğim. Dipnot, aynı yapıt, sayfa 535. Sayfa 587'de şöyle der. Artı değer üreten, yani ödenmemiş ve metalar içinde yoğunlaşmış emeği, işçiden doğrudan doğruya koparıp alan kapitalist, aslında bu artı değerin ilk sahibi olmakla birlikte hiçbir zaman onun son sahibi değildir. O bunu toplumsal üretim sürecinin bütünü içinde başka görevleri yerine getiren başka kapitalistlerle, toprak sahipleriyle ve benzeri ikinci dereceden paylaşma durumundadır. Artı değer bu nedenle çeşitli bölümlere, çeşitli kategorilere ayrılan kimselere giden ve sınai kar, faiz, tüccar kârı, toprak rantı ve benzeri gibi birbirinden bağımsız farklı biçimler alan çeşitli parçalara ayrılır. Artı değerin bu dönüşmüş biçimlerini ancak üçüncü kitapta, ciltte ele alabileceğiz. Dipnot, aynı yapıt, sayfa 580. Ve daha birçok parçada aynı şey. İnsan düşüncesini bundan daha açık anlatamaz. Her fırsatta Marx kendi artı değerinin kar ya da sermaye kazancıyla kesinlikle karıştırılmaması gerektiği, kar ya da sermaye kazancının daha çok artı değerin bir çeşidi ve çoğu kez yalnızca bir parçası olduğu gerçeğine dikkati çeker. Eğer gene de Bay Düring, Marx'ın artı değerinin konuşma dilinde sermayenin kazancı olduğunu ileri sürüyorsa, eğer Marx'ın bütün kitabının artı değer yöresinde döndüğü kuşku götürmez bir şeyse, iki şeyden biri. Ya Bay Düring bu kitap hakkında bilgiye sahip değil ve o zaman özsel içeriği bilinmeyen bir kitabın iler tutar bir yerini bırakmamak için görülmemiş bir utanmazlık gerek. Ya da bilgi sahibi ve o zaman bile bile bir çarpıtma yapıyor. Daha ileride. Bay Marx'ın bu zorla alma girişiminin betimlenmesine eşlik ettiği zehirli kin çok anlaşılır bir şey. Ama kendini Marksist artı değer öğretisinde dışa vuran bu teorik tutum kabul edilmeksizin de ücretlilik üzerine kurulu ekonomik biçimin sömürü niteliği konusunda daha zorlu bir öfke ve daha eksiksiz bir bilgi olanaklıdır. Marx'ın iyi niyetli ama yanlış teorik tutumu onda zorla alma girişimine karşı zehirli bir kin uyandırıyor. Aslında ahlaksal olan duygu, bu yanlış teorik tutum sonucu ahlak dışı bir anlam kazanıyor. Kendini iğrenç kin ve aşağılık kızgınlık biçimi altında gösteriyor, oysa en kesin bilimin son sözü, kendini Bay Düring'de, hatta biçim bakımından bile ahlaksal ve üstelik zehirli kinden de, nicel bakımdan daha üstün olan bir öfke, daha zorlu bir öfke içinde, daha az soylu olmayan nitelikte ahlaksal bir öfke içinde gösterir. Bay Düring kendi kendine bu kağıt helvasını verirken, bakalım bu daha zorlu öfke nereden geliyor? Gerçekten der Bay Düring daha sonra, ortaya rakip patronların doğal üretim giderlerinden daha önce sözünü etmiş bulunduğumuz çalışma saatleri fazlalığı oranının belirttiği ölçüde yüksek olan ve o düzeyde emeğin tüm ürününü ve böylece artı ürünü de sürekli olarak nasıl gerçekleştirebildiklerini, paraya çevirebildiklerini bilmek sorunu çıkar. Marx'ın öğretisinde ve bu öğretide bu sorunu ortaya atmak için yer olmaması gibi yalın bir nedenle bunun yanıtı bulunmaz. Ücretli emek üzerine kurulu üretimin lüks niteliği ciddi olarak hiç dikkate alınmamış ve halk sömürücüsü konumlarıyla birlikte toplumsal yapılış hiçbir zaman beyaz köle ticaretinin son nedeni olarak kabul edilmemiştir. Tersine siyasal toplumsal öğe açıklanmasını her zaman iktisat içinde bulmak zorundadır. Yukarıda aktarılan parçalarda görmüş bulunuyoruz ki Marx hiçbir zaman artı ürünün onu kendine ilk mal eden kişi olan sanayici kapitalist tarafından Bay Düring'in burada varsaydığı gibi her zaman ortalama olarak kendi tam değeri üzerinden satılmış olduğunu ileri sürmez. Marx, tecimsel kazancın da artı değerin bir parçasını oluşturduğunu açıkça söyler ve bu da söz konusu varsayımda, ancak sanayici ürününü tüccara değerin altında satar ve böylece ona bir ganimet parçası bırakırsa olanaklıdır. Sorunun burada konduğu biçimde, Marx'ta bu sorunu koyacak yer elbette bulunamazdı. Ussal biçimde konunca sorun şöyle formüle edilir. Artı değer kâr, faiz, tecimsel kazanç, toprak rantı ve benzeri gibi çeşitlerine nasıl dönüşür? Ve gerçekte Marx bu sorunu 3. kitapta çözmeyi vaat eder. Ama eğer Bay Düring'in Kapital'in 2. cildinin yayınlanmasını beklemeye sabrı yoksa, bu arada 1. cilde biraz daha yakından bakabilirdi. Daha önce aktarılan parçalar dışında bu durumda örneğin 323. sayfada dipnot Kapital 1. cilt sayfa 330 Marx'a göre kapitalist üretime özgü yasaların sermayelerin dış hareketinde rekabetin zorlayıcı yasaları değerini kazandıklarını ve bu biçim altında kendilerini kapitalistlere işlemlerinin dürtüleri olarak kabul ettirdiklerini, o halde tıpkı gök cisimlerinin görünürdeki hareketinin ancak onların duyularla algılanamayan gerçek hareketlerini bilen biri için anlaşılır olması gibi, rekabetin bilimsel bir çözümlemesinin de sermayenin iç özlüğünün çözümlemesini öngerektirdiğini, bu konuda Marx'ın bir örnek aracıyla belirli bir yasanın, değer yasasının, belirli bir durumda kendini rekabet içinde nasıl gösterip, nasıl bir itici güç rolü oynadığını gösterdiğini okuyabilirdi.